Merhaba, ben Zeynep Şener Gencer. Sosyal Bilimler Org bünyesinde hazırladığımız Her Tenden Sohbetler Podcast'inin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Demet Tiken. Kendisiyle regresyon terapisi ve spiritüel yaşam hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Demet.
Merhaba Gizem. Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, bugünkü konumuz regresyon, spiritüel yaşam. Başlayalım bakalım.
Evet, biz seninle biliyorsun uzun zamandan beri bu konuda bir podcast yapmayı planlıyorduk. Özellikle ben bu konuya nasıl ilgi duyduğun konusunda aslında dinleyicilerimizi de ben bilgilendirmek isterim. Çünkü aslında bir şekilde alternatif bir terapi yöntemi gibi şu an algılanıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Evet, aslında ben 3 sene kadar önce yogayla birlikte başladım bu tarz şeylere ilgi duymaya, yani spiritüel yaşama. Yogayla bedensel farkındalığı artırırken aynı zamanda maneviyata yönelmem de gelişti. Onunla birlikte aslında en başlarda Theta Healing'ler, ondan sonra numeroloji, onlarla birlikte başladım. Ufak ufak böyle kişisel gelişim kitapları okumaya çalıştım. Dinsel farkındalık arttıkça tabii ki bu spiritüel yaşam bir derin derya deniz. Gittikçe ilerliyor ve en sonunda daha ileri olan regresyona ulaştım. Regresyon gerçekten kısaca söylemek gerekirse çok hızlı çözüm sağlayan bir iyileşme. Ve ben hayatında herkesin gerçekten regresyonu uzman bir kişi tarafından hayatında en azından bir kere deneyimlemesini çok isterim. Hep sana da söyledim. Seninle de benzer seansları yaptık, gerçekleştirdik. Evet. Yani regresyon aslında şöyle söylemek gerekirse, tanımlamak gerekirse geçmişe gitme, gerileme, geçmiş yaşamı temizleme anlamına geliyor.
Hı hı.
Ama tabii ki kendi alanında çeşitleri söz konusu. Geçmiş yaşam regresyonu, ana rahmi, atalar regresyonu ve gelecek regresyonu gibi çeşitleri var. O yüzden tabii ki de seanslarda amacımız şöyle, bizim bilinçaltımızda, bilinçaltımız derya deniz olduğu için bilinçaltımızda olumlu olumsuz bir sürü kayıt var ve bu kayıtlardan bizi rahatsız eden travmaları, blokajları, kök inançları amaç bulup o duyguyu olumluyla değiştirerek çözümünü sağlamak. Regresyonun ana amacı bu. Çeşitli travmalar, tecavüzler, tacizler, korkular, özgüvensizlik, değersizlik duygusu. Her türlü travmanın çözümü aslında seans tabii ki kişiden kişiye fark edebiliyor ama kimi kişilerde tek seansla fark ederken kimi kişilerde tabii ki de birden fazla seansta da çözüm sağlayabiliyoruz. Tabii ben daha bu işin en başlarındayım. Çok çok ileri profesyonel kişiler var. Ben daha yeni eğitimler almaya çalışıyorum ama gördüğüm kadarıyla gidilecek çok yol var ve bununla birlikte desteklenecek bir sürü yöntem var. Sadece regresyonla da sınırlı kalmamak lazım. Çünkü aile dizimi var, NLP var, ondan sonra EFT yöntemleri var, bahsettiğim gibi Theta Healing var, numeroloji var. Yani bunun çözümü aslında tek bir yöntem değil, birkaç tane yöntemle desteklemek gerekiyor. Ama en hızlı çözümü sağlayan bence gördüğüm kadarıyla iki yöntem var. Biri regresyon, diğeri de Theta Healing. Çünkü aile dizimi daha çok aile problemlerinde çözümler sağlarken, yani orada daha çok yüzleşme ve kabullenme varken regresyonda hızlı çözüm ve iyileşmeyi sağlıyor. O yüzden daha etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple hatta bu konuda birçok yazarlar var, kitaplar var. Okunmasını da tavsiye ederim. Theta Healing'se zaten biliyorsun sen de Yeşim Kuzu'yu takip ederiz. Bu konuda öncüdür Türkiye'de.
Evet.
Vianna Stable var. Zaten bu işin piri odur. Louis Lee'in kitapları var. Hastalıkların ve daha birçok şeyin bilinçaltında yatan sebeplerini ve bunların çözümleriyle ilgili kitaplar var. Yine dediğim gibi Gregory Grabovoi'nin numerolojisi var mesela. Sadece regresyona sınırlı kalmamak gerekirse. Yani bu dediğim gibi o kadar geniş bir dizilim ki spiritüel yaşam. Yani numerolojisinden tut aile dizimine. Bir sürü tekniği var. Yani mesela Tesla'nın bir tekniği var. 3-6-9 tekniği. Numerolojide sayılar, rakamlar var. Bunlar basit basit anlatmak gerekirse birçok yöntemi var. Onlardan da bahsederiz tabii ki. Yani bizim bastırılmış duyguları şifalandırmak için hayatımızı yönetmeye devam ediyor ve biz onları ancak kabul edip onaylayarak akıp gitmelerine izin verebiliyoruz. Vazgeçtikçe özgürleşebiliyoruz. Bu sebeple bu yöntemlerin ben çok kendimde, etrafımdaki insanlarda fayda ettiğini gördüm. O yüzden herkesin bu spiritüel yaşamla tanışmasını ve kendinde deneyimlemesini çok isterim.
Evet. Peki bu eğitimi, terapiyi herkesin verebilmesi mümkün mü sence? Yani biraz önce biz seninle konuşurken hani uzman aslında psikologların veya psikiyatristlerin eğitim görmüş birilerinin vermesi daha uygun olur diye konuşmuştuk. Eğitimlerin bu kadar yaygınlaşması veya herkesin bu eğitimi taksit alıp verebilecek olması, yani bir bakıma aslında bu işi gerçekten hani samimiyetle hani yapan insanlar için biraz tehlikeli değil mi?
Kesinlikle katılıyorum. Bu eğitim sadece hani böyle 3-4 günlük bir eğitim alıp işte bir kağıt parçası sertifikasıyla yapılacak bir şey değil. Eğer öyle olsaydı etraf şu anda çakma regresyon yapan, işte bu tarz seansları uygulayan kişilerle dolu. Ama bunun için gerçekten bu işe gönül koymak ve uzun zaman, uzun bir çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü öğrenmenin de bir sonu yok. Yani anlattığım gibi o kadar çok teknik var ki bir eğitim alıyorsun, sonra başka bir eğitim daha almalıyım. İşte o eğitimi alıyorsun, ondan sonra bak şu da varmış, bu eğitimi de almalıyım tarzında gidiyorsun. Gittikçe öğrenmeye aç hale geliyorsun ve biri diğerini tetikliyor. Sadece 3-4 günlük bir eğitimle olacak şey tabii ki de değil. Ve Bu tarz şeylerde de kesinlikle psikologların, psikiyatristlerin hakkını yememek gerektiğine inanıyorum. Çünkü sen git 4 sene oku ya da 6 sene oku, işte tıpta oku, psikiyatriyi bitir. Hani sonra gelsinler. Senin yapman gereken işte hipnozu, regresyonu işte 3-4 günlük bir sertifikayla yapsınlar. Bu doğru değil tabii ki. Zaten doğru da değil ve faydalı da değil. Yani bu işin gerçekten uzman kişilerce, bunun eğitimini almış kişilerce uygulanması gerektiğine inanıyorum. Ben mesela gittim, dediğim gibi işte 3-4 günlük bir sertifikayla eğitimi aldım ama sen bana sorsan bunu uygular mısın? Hayır, kesinlikle uygulamam. Zaten uygulamak benim haddime de düşmez. Çünkü 3-4 günlük eğitimle dediğim gibi yapılabilecek bir şey değil bu. Yani ustaların hakkını yememek gerekiyor. Bu şey gibi, yani hemşirenin gidip doktorluk yapması gibi bir şey yani. Bu pek mümkün olmayan bir şey. O yüzden gerçekten uzman kişilerce uygulandığında faydalı olabileceğine inanıyorum.
Evet.
Kesinlikle.
Peki bu konuda eğitim alırken herhangi bir zorlukla, bir şeyle, kendi açımdan yani bir engelle karşılaştın mı? Yani mesela çekindiğim veya orada zorlandığım bir aşama oldu mu bu eğitimi alırken?
Yani şöyle söyleyeyim. Ben eğitime katılırken yani ne olursa olsun tüm açıklığımla zaten şifa bulmak için gittim. Ve eğitmene de bütün derdimi çok net ve açık bir şekilde söyledim. Kendi travmalarımı anlattım. İşte yaşadığım işte korkuları, ne bileyim değersizlik duygusu mudur, işte taciz midir? Herkesin tabii ki hayatındaki travmalar, sorunlar bambaşka. Anlattım ve biz örnek seanslar, regresyon terapileri yaptık. Yani ben hani çok profesyonel olmasa da seninle de bir iki seans gerçekleştirdik. Evet. Ben elimden geldiğince sorunu tespit etmeye, anlamaya çalışıyorum. Yakın çevremde de denedim. Sadece bana denediklerinde tabii ki de faydasını gördüm. Çünkü bana uzman kişiler yaptı. Ama ben de öğrendiklerimi aktarabilmek adına sen de, yakın çevremde, eşimde denedim. Ama mesela eşim, kimisi daha kolay transa girerken kimisi hiç transa giremiyor. Mesela benim eşim tamamen reddetti. Sen hani mesela transa girip hani seninle bir kısım aşamayı kaydedebildik. Ama o mesela kendi bilinci altında transa bile girmeyi reddetti. Hiçbir şekilde bir iletişim sağlayamadık. Ki en yakınım eşim olmasına rağmen.
Evet.
O yüzden herkes de tabii ki de çok farklı etkiler gösteriyor. Ben mesela çok açıktım. O yüzden çok açıktım. Ama o mesela çok kapalı. Ya da inanmıyor. Çünkü herkes bu tarz şeylere inanmak ya da ne bileyim kabullenmek zorunda değil. Ben mesela spiritüel yaşama ve bunun kaidelerini günlük hayatıma çok böyle rahat yansıtabilmiş biriyken, numeroloji olsun şey olsun, ben mesela 5-2-0 diye bazen evde dolanırım. hani işte 5-2-0, 5-2-0, 5-2-0 ya sen deli misin diyor mesela bana. Ama aslında anlayamıyor ama ben 5-2-0 diyerek o ses ve titreşimin farkındalığıyla kendime parayı çekebiliyorum. Yani ben bunu bir yaşam tarzı haline getirdim ama tabii herkes de aynı etkiyi çok kolay yapamıyor. Ben de bunu bir anda sağlayamadım. 3-4 sene kadar gibi bir sürede bu seviyeye ulaştım. Hep söylerim ben mesela evimi aldığımda yaratım gücü gerçekten insanda o kadar büyük ki ben nasıl bir ev hayal ediyorsam inan bana hani seninle daha önce de konuştuk tamı tamına aynı şekilde bir eve sahibim. Hani nasıl hayal ettiysem, nasıl tasvir ettiysem gözümde şu an
aynı öyle bir yani görselleştirmek mi o şeyi hayali bir şekilde gerçek mi
tabii
yapıyor
ki.
Yani?
Kesinlikle. Yani bir hayale ne kadar çok inanır ve onu özellikle uykudan önce ve uyandığında 17 saniye mucizesi gibi bir süre var. 17 saniyede eğer görsel olarak hafızanda tutabilirsen onu hayatında evren aracılığıyla kendi hayatına bu kadar kolay çekebiliyorsun. Bu bir Tesla tekniği. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela çok basit bir yöntemdir. Deneyebilirsiniz. Yani sen de deneyebilirsin ya da hani bu kaydı dinleyen başka kişiler de deneyebilir. 369 tekniği vardır Tesla'nın. Şöyle yapılıyor. 21 gün boyunca çünkü bir alışıklığı kazanmamız, bir alışkanlığı kazanmamız bizim 21 gün sürüyor. Bu sebeple 21 gün boyunca yapıyoruz. Sabahları 3 defa, öğlenleri 6 defa, akşamları da 9 defa dileğimizi yazıyoruz.
Evet.
Bunu 21 gün boyunca yapıyoruz ve gece uyumadan önce de 17 saniye boyunca dileğimiz neyse onu görsel olarak hayalimizde canlandırıyoruz ve öyle uykuya dalıyoruz. İnanılmaz derecede bilinçaltındaki sorunları ve o zamanlarda yaşamış olduğum problemleri, kaynaklarını falan rüyalarımda görmeye başlamıştım. Yani Yengeç Burcu çok sezgisel bir burç olduğu için o yüzden ya bu benim tabii burcumla alakalı. Ay burcum da akrep olduğu için bu sebeple ama dediğin gibi terazi burcusun. İşte yükselenin oğlak. O yüzden terazi aslında hani bu tarz şeylere ilgi duyar ama oğlak tamamen ters bu konulara. Benim eşim de öyle. Bir de onun yükseleni de Başak. Başak zaten bu tarz şeyleri tamamen reddeder. Çünkü Başak çok titiz, analizli bir burçtur. Oğlak da son derece bilimsel, objektif. Dolayısıyla hiç benim eşime göre bir şey değil bu yani.
Kesinlikle.
O yüzden evet tabii ki burçlar çok etkili bu konuda. Evet. İnşallah astroloji üzerine de bir yayın yaparız. Eğitimini
İnşallah,
alıp tamamen uzmanlaştığımda. İnşallah o konuda da bir yayın olur.
Yani şeyi düşünüyorsun sen, sonuçta bir şekilde insanlar hipnotize olmuyorsa bile tamamen bir şey savunma mekanizması gibi bu aslında. Biraz da şey bir korku mu var acaba? Dışarıya açılma konusunda bir çekince mi olduğunu düşünüyorsun?
Yani aslında şundan kaynaklı korku sanırım. İnsanlar bazen kendi travmalarını ya da sorunlarını en yakınlarına bile olsa açık etmek istemiyorlar. Mesela benim eşim yani bildiğim kadarıyla ailesiyle çocukluğunda bazı travmalar yaşamış. Kendisi bana bu konuda tabii anlattı bir keresinde ama anlattığında bile yani hiç seans falan yapmamış olmamıza rağmen geceliğin mesela uyuyamadım dedi. Böyle çok gergindi o gün. Hani bu konuyu çok nadir konuşur. Hatta işte 7 senelik evliyiz. Onun öncesinde de 4 sene tanıyorum. 11 senedir bana ilk defa anlattı bunu. Bazı insanlar çok rahat konuşur, anlatır. Ama bazı insanlar vardır ki hani çok içine kapanıktır. Ne kadar travma yaşasa da bunu çok fazla belli etmez. Ya da kendi yaralarının görünmesinden rahatsızdır. Bunu belki gider bir yabancı doktorla paylaşır ama gelip seninle eşiyle paylaşmaz. İşte bunun bilinmesini istemez. Bu sebeple kişiden kişiye değiştiğini düşünüyorum tabii. Yani şifaya açık olmak ve izin vermek önemli burada. İstemek önemli. İzin vermezsen zaten şifasını da göremezsin. Herhangi bir çözüm bulamazsın.
Bildiğim kadarıyla bu regresyon terapisinin önceki yaşamlarla da bir alakası var. Yani böyle bir aslında çok metafizik bir şey gibi geliyor bana. Yani buna gerçekten inanıyor musun? Yani önceki yaşamımızda başka biri olduğumuzda falan. Biraz sanki Hint felsefesine yaklaşan bir konu gibi. Biraz bana bile şey geliyor. Ütopik şey geliyor böyle biraz. Ne bileyim çok metafizik bir konu gibi geliyor bana yani.
Evet, kesinlikle öyle. Yani atalar var, evet. Eğitmen bize mesela seansı uyguladığında, hepimiz atalara gittiğimizde trans anında, ben mesela kendimi 1560'lar yılında görmüştüm. Mesela sadece babamla yaşıyorum. Bir şatodayım. Çok zengin bir hayat. Ama çok yalnızım. Yani annem ölmüş. Babamla tek başımayım. Babam sevgisiz bir adam.
Evet.
Ve şimdiki hayatımın aslında o atalardan geldiğini anlayabiliyorum. Hı hı. Ailendeki bazı sorunlar, bazı sıkıntılar. İşte mesela orada annemin yokluğu, erken gidişi, bu hayatımda kardeşimin erken gidişiyle bağlantılı.
Evet.
Yani tabii dediğin gibi çok metafizik geliyor. Evet, çok yani böyle anlatınca saçma geliyor belki de. Ama aslında bu işin içine girince ve birbirleriyle bağlantılarını o trans anında ve sonrasındaki yorumlarda çözünce tabii ki de çok derin bir konu. Evet. Atalar gerçekten çok çok derin. Yani geçmiş yaşam, hadi bizim çocukluğumuzda yaşadıklarımız, hani bildiğimiz, ama atalar bizim çok çok öncemiz olduğu için gerçekten çok derin ve çok dediğin gibi metafizik. Ama kesinlikle çok eğlenceli.
Evet.
Yani ne bileyim, herkesin aslında bunu bir şekilde yaşayabilmesini isterim.
Evet.
Yani tabii ki öncelik amaç travmalarımızı çözmek ve geçmiş yaşamı şifalandırmak için olduğundan dolayı öncelik geçmiş yaşam, ama atalar falan zaten normal şartlarda pek gidilen terapi değil. Yani onu eğitimlerde alıp ancak ana rahmiyle ve geçmiş yaşamda çözemediğimiz sorunlar durumunda gidiyoruz atalara.
Hı hı.
Yani artık ana rahminde değil sorun, geçmişimizde değil sorun. O zaman böyle 2-3 nesil öncesine ya da 4-5 nesil öncesine gidip atalarda arıyoruz problemi. Yani bu her seferinde çok sık kullanılan bir yöntem değil zaten.
Yani bir gün evet, onu da gerçekleştirme imkanımız olursa bir seansa. Biz çünkü tamamen tamamlayamamıştık sanıyorum o şey seansları, terapi şeylerini.
Kendine geçmiş yaşamı yaptın.
O zaman ben de herhalde biraz daha aydınlanmış olacağım bu konuda. Bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum bu konuda. Yani bizim seninle seanslarımızda mesela ben bildiğin gibi yani bir tane sarmaşık tadılı bir tane tuğla duvarla karşılaşıverdim. Yani bu hani sanki bir anlamda hipnotize olmayı reddetmek de yani aynı kapıya çıkıyor mu sence, çıkmıyor mu? Çünkü orada bize yani benim görebildiğim kendi adıma sadece bir sarmaşık şeyi, deryası, bir tane duvar yani ve gökyüzü, başka bir şey. Ha bir de kule gördüm. Başka hiçbir şey görmedim. Yani bu biraz şey değil mi? Tuhaf değil mi? Yani sanki yani dalga geçiyor gibi insanın bilinçaltı seninle. Yani sen orada bir şey anlamaya çalışıyorsun, bir yere varmaya çalışıyorsun ama bir şekilde belki de hiç farkında olmadan seni şey yapıyor, direkt bloke ediyor, engelleyiveriyor yani.
Evet, çünkü şöyle, bilinçaltı güvenli alanı seviyor. Sen o anda güvenli alanından çıkarak bilinçaltındaki bir travmayı çözmeye çalışıyorsun. Ve bilinçaltı orada sana direnç gösteriyor. O alana girmeni engelliyor sarmaşıklarla. Sarmaşık demek zaten kendi belli bir şey. Yani seni orada bloke ediyor. Sarmaşık demek zaten duyguların karma karışık olduğu. İşte seni bir çıkmaza sürükleyen, bilinçaltın o kadar aslında sıkıntılı ki senin o noktada hani şifana izin vermiyor. Çünkü dediğim gibi bilinçaltı güvenli alanı seviyor. Yani ben de bakma bu noktaya gelene kadar hani lak diye bir anda transa girmedim. Yani ben 3 senedir kendi adıma zaten bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Bir sürü kitapları okudum, kitaplardaki teknikleri uyguladım. İşte diyorum ya hani en başlarda rüyalar aracılığıyla bilinçaltımı çözümlemeye başladım. İlk başta o şekilde başladı. Ve zaten en kolay yolu da bu. Çok sık rüya gördüm başta.
Nasıl oluyor yani? Nasıl çok sık rüya görebiliyorsun mesela? Ben hiç görmüyor gibiyim neredeyse. Belki birçok
yani, dinleyici öyledir. Her gün neredeyse film tadında rüya görüyorum yani. O kadar böyle detaylı.
Şartlanıyor musun? Nasıl yapıyorsun bunu? Mesela dinleyicilerimizin öğrenmesini isterim. Çünkü hani belki birçok insan zorluk çekiyor veya hiç rüya görmediğini düşünüyor. Belki görüyor mu veya hiç görmüyor mu?
Şu anda hiç şartlanmıyorum ama mesela daha öncesinde, yani ilk bu işlere başladığımda, spiritüel hayata başladığımda bir kitaplardaki teknikleri uyguladım. Mesela Meltem Reyhan'ın kitaplarını okudum. Şu anda mesela Bircan Yıldırım'ın bir kitabı var. Ben sana söylemiştim, Ben Kazanmadan Bitmez diye bir kitap. Evet. Ve onun diğer kitapları da var. Mesela o kitapları okuduğumda, oradaki teknikleri uyguladığımda, uyumadan önce mesela bilinçaltını kodluyorsun. Diyorsun ki işte ben bu akşam beni rahatsız eden işte değersizlik, öfke, özgüven duygumdan arınmaya niyet ediyorum. Bunun sebeplerini öğrenmeye niyet ediyorum diyerek, işte ya da ne bileyim, basit bu tarz tekniklerle yatıyorsun niyetlenip. Ve gerçekten yani vazgeçmiyorsun, ama ilk gün görmeyebilirsin, bilinçaltın direnç gösterebilir. İki gün görmeyebilirsin, bir hafta görmeyebilirsin. Ama sen bunu her gün yaptığında eninde sonunda bilinçaltın pes edecek ve seninle anlaşmaya varacak. Ve sen o tekniklerle yavaş yavaş blokajlardan arınmaya, bilinçaltını temizlemeye başlayacaksın. Ve ondan sonra sen istesen de istemesen de, ben o kadar rahat rüya görüyorum ki, yani hiç şu anda hiçbir şeye niyetlenmiyorum. Ama her gün film tadında sabah uyanıyorum. Aa, bugün de bu oldu. İşte bugün asansörler şeydi. Hatta çoğu zaman evet. Yani lucid rüya kitabı var mesela. Lucid rüya kitabını herkesin okumasını isterim. Yani rüyalarınızı kontrol etmeyi öğrendiğinizde, aslında bu da çok ayrı bir konu, kendi gerçekliğinizi yaratabiliyorsunuz. Yani bu da bir spiritüel hayat.
Yani rüyada kesinlikle. Ben şimdi istediğim sonuca varabilecek miyim? Yani öyle bir şey var mı?
Evet. Eğer rüyanı kontrol etmeyi öğrenebilirsen kesinlikle istediğin sonuca varabilirsin. Kesinlikle. Lucid rüya kitabı var. Bunu mutlaka oku. Demek istediğimi anlayacaksın.
Tamam. O kitabı linkini de verelim o zaman mümkünse.
Lucid Rüya yazarını bir saniye. Ben onun kütüphanemden bir bakayım. Yazarın ismi tam olarak aklımda değil çünkü. Sana söyleyeyim. Hatta gösterebilir miyim diyecektim ama görüntü yok. Bir dakika. Charlie Morley. Lucid Rüya.
Yani aslında o bir bakıma şey gibi, yani kendini bir rüya gibi de değil sanki, bilincini kontrollü bir şey gibi, kontrollü bir güç gibi.
Hatta bir DiCaprio'nun bir filmi vardı, hatırlıyor musun rüya ile ilgili? Adını tam olarak hatırlayamıyorum. O film tam olarak Lucid Rüya filmi kitabını anlatır aslında. Rüyalarını kontrol ederek gerçekliği yaratmak.
Orada da çok yani derine gitti. Kayıp mı oldu, ne oldu? Evet. Anlayamadık.
Aynen öyle.
Gerçekten. Yani ben bilmiyorum. Ben hani iyi bir rüya hiçbir zaman görmediğim için, hiç iyi bir rüya görmediğim için, yani genelde böyle bir ondan sonra cinayet falan, böyle bir vahşet. Yani tekinsiz olaylar falan olduğu için rüyamda. Yani çok rüya görmeyi tercih eden bir insan değilim. Ne bileyim, o rüyalardan da ne çıkaracağımı açıkçası bilmiyorum. Rüya konusunda yani buradan ne elde edebilirim bilmiyorum. Yani rüyamı nasıl yorumlayayım? Mesela gerçekten o konuda bir bilgim yok. Ama hani kontrol edebilseydim gerçekten iyi olurdu. Yani en azından o böyle rüyanın bıraktığı kötü histen belki kurtulmama faydası olabilirdi. O bakımdan ilgilendim yani.
Yani rüya yorumu konusunda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Ben kendi rüyalarımı yorumlayabiliyorum kendi yaşantımdan dolayı ya da bilinçaltımdan dolayı. Ama şimdi hani profesyonel bir rüya yorumcusu değilim. Başkası için herhangi bir yorum yapamam. Ama ben mesela bir rüya gördüğümde ha şu olacak ya da bunu vermek istediği mesaj bana şu diyerek anlayabiliyorum kendi bilinçaltımdaki problem ya da travmayı bildiğim için. Ama şunu sana net söyleyebilirim. Hani bazen rüya içinde rüya görürüz ya.
Evet.
Çok nadir de olsa gerçekleşir bu. Rüya içerisinde rüya gördüğünüzü fark ettiğiniz an, o an ne istiyorsanız onu dileyin. Çünkü o mutlaka gerçekleşir.
O nasıl bir şey yani, rüya içinde rüya yani?
Rüya içerisinde rüya görürüz bazen. Diyorum ya, çok nadir de olsa. Ben mesela bunu hayatımda yaklaşık 2 ya da 3 kere falan oldu. Ama tabii o zamanlar bu bilinçte değildim. bu her zaman olabilen bir şey değil. Çünkü şu anda rüyam o kadar lucid rüyadaki gibi.
Nasıl oluyor hani, yani? Uyanmış gibi oluyorsun. Sonra rüyada olduğunu mu fark ediyorsun? Nasıl bir şey?
Evet, ama rüyadayken rüyada olduğunu fark ediyorsun. Rüyanın içerisindesin ve rüya gördüğünün farkındasın. Yani rüyanın içerisinde bilinçli olmak.
Evet.
Evet, bunu işte fark ettiğin zaman orada dilediğin dilek ya da istediğin neyse direkt gerçekleşir gerçek hayatında. Bu çok nadir olur.
Ben öyle bir şey hayatımda hiç yaşamadım. Bilmiyorum.
Yani. Ben yaşadım. 2 ya da 3 kere başıma geldi ama o zaman bu farkındalığa sahip değildim. O yüzden öyle bir şey yapamadım. Yani orada o rüyayı kontrol edemedim. Ama şu an yaşasam kesinlikle onu kontrol edebilirim ve orada hani müdahale edebilirim. Ama tabii şu anda hiç öyle bir şey yaşayamıyorum. Yani o kadar derin rüyalar görüyorum. Hatta yani hiç mesela gerçek hayatta tanımadığım ya da tanışmadığım işte eğitmenler, spiritüel koçlar falan onları görüyorum mesela. Mesajları oluyor, evime geliyor, bana anlatıyorlar. En son Anıl Can'ı gördüm mesela. Sirius gününde.
Kim?
Anıl Can aslında hem astrolog hem de spiritüel yaşam koçudur ama onun gerçekten çok farklı bir enerjisi var. Yani sadece doğum tarihini veriyorsun ve Hindistan'da falan eğitim almış ve onu takip et mesela. Yani senin hayatınla ilgili işte sorununla ilgili her şeyi sana o anda söylüyor. Seansları inanılmaz yani hani inanılmaz demeyeyim ama pahalıdır. Ama gerçekten nokta atışı tespitleri var ve Sirius gününde hiç bilmediğim halde, tweetini bile okumadığım halde Yengeç Burcu'nun 14-15 derecesinde gerçekleşmiş mesela Sirius yıldızı işte güneşle kavuşmuş. Bana rüyamda dedi ki 14-15 derecede gerçekleşecek, senin haritanda gece dedi. Bizim eve gelmişti ama ev bizim ev değil, ben başka bir ev almışım ve o evdeyim. Üstünde beyaz bir gömlek var, altında krem rengi bir pantolon var böyle. Ondan sonra bana dedi ki sor. Ne sorayım? İçimden diyorum ki bir sürü soracağım şey var aslında ama sadece bana şey dedi. Neden %100 almadım diyorsun değil mi dedi yani. Ben de evet o benim hakkımdı. Onun değil diyorum.
Evet.
Rüyam böyle. Ama hani çok enteresan. Benim yükselenimde gerçekten Sirius'un 14-15 derecesinde bir şey gerçekleşiyor ve benim rüyama geliyor. Yani bana vermek istediği bir mesaj var.
Evet.
Bu rüyam. Çok açık ve net yani. Hiçbir şey bilmememe rağmen.
Evet.
Ama tabii o mesajı tam olarak algılayabildiğimi düşünmüyorum. Ama acaba anlamam gereken ne diyerek sordum ve evrenden cevabını bekliyorum.
Bu şey konuşmanın başında NLP'den de bahsetmiştik. Ben de NLP ile ilgili bir deneyimimi aktarmıştım açıkçası. Şimdi bu terapilerin şeyi sence kötü bir şeyle amaç için kullanılabilecek bir şey mi? Bilmiyorum. Birine zarar verebilir mi mesela? NLP mesela. Yani... Şey, ben mesela benim kendi deneyimimde sana aktarmıştım. Yani bana açıkçası gerçekten hani 3 gün boyunca başım ağrıdı yani. Yani insan böyle şey, insanları kontrol etme gibi biraz hani gerçekten hani distopik bir noktaya gelebilir mi sence böyle bu tür şeylerin deneyimler?
Yani eğer regresyon olsun, NLP olsun, NLP de sinir dili programlaması bir şekilde yani zihni kontrol altına alma yöntemi aslında bir şekilde. Dolayısıyla bu yüzden etki aldığını düşünüyorum. Eğer ki, eğer amacın kötüyse, niyetin kötüyse her şekilde zaten zarar verebilirsin. Regresyonda da zarar verirsin. NLP'de de, EFT'de de. Yani bütün tekniklerde zaten eğer niyetin kötüyse zarar görürsün. Bu tabii ki. İşte o yüzden gerçekten iyi niyetli ve alanında uzman kişilerce uygulanması gerekiyor. Yani gidip hani yoldan çevirip de herhangi birinin ya da benim 3-4 günlük bir eğitimle alıp da profesyonel bir şekilde gidip de hani regresyon eğitimi yani ya da uygulaması yapmam doğru değil. Etik zaten değil, doğru da değil. Faydadan çok zarar da verebilirim. Yani niyetin kötü değilse aslında yani kolay kolay zarar veremezsin. Çünkü sen de karşı tarafta bir şekilde hani seans öncesinde kendini korumaya alıyorsun. Ben mesela işte öğrendiğim kadarıyla hani öncesinde kendime okuma duaları yaptım. Sana da hatırlarsan işte
evet.
Niyet ederken kendini koruman açısından, beni kendimi de korumak açısından bir iki cümle söyletmiştim. Hani niyetin kötü değilse herhangi bir şekilde zaten zarar vermezsin ama niyet kötüyse zaten bu normal hayatta da gündelik hayatta da geçerli. Herkes bir şekilde zarar vermenin bir yolunu bulur. Yani evet. Bu ister regresyon olsun, ister gündelik hayatta herhangi bir sebeple olsun. Gayet kolay.
Ya astroloji eğitimi konusunda ne düşünüyorsun? Astrolojinin bizim hayatımıza yani büyük bir şeye katkısı, astroloji öğrenmenin ya da astrolojiyi günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir şey bence. Bize faydası olabilir mi? İnsan ilişkilerinde mesela.
Kesinlikle bence spiritüel yani bu teknikler gibi herkesin hayatında öğrenmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Zaten Osmanlı döneminden bile var yani. Onlar zamanında hep gökyüzündeki yıldızları hesap ederek işte birçok şeyin tarihlerini hesaplamışlar.
Yani Mayalardan beri zaten olan bir şey hani bu yıldızlara.
Aynen öyle. İnsanların yani inan bana eğer beri. Yani şu anki aklım olsaydı bunu belki de tabii o zamanlar bizim ülkemizde de çok fazla yaygın değildi. Şimdiki kadar bir farkındalık yoktu, bilinmiyordu ama evet. Keşke bir 15 sene önce kadar öğrenmiş olsaydım.
Ve 15 senedir profesyonel olarak da yani çok bile geç kalmış olduğunu düşündüm. Çünkü yani astroloji demek gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var demek. Ve bu hani bu burç değil yani işte akrep burcu şu, yükselen burcun, ikizler burcu şu falan değil. Yani harita okumayı öğrenmek lazım. İşte Satürn, Plüton'un İşte açıların senin hayatında, senin haritanda ne gibi etkileri var? Neleri değiştirmen gerekiyor? Nelerde farkındalık yaratman gerekiyor? Bunları kendi haritanda ve yakınlarının haritasında görüp, tespit edip ona göre önlem almak açısından bence astroloji muazzam bir ilim.
Evet.
Kesinlikle muazzam bir ilim. Yani bunu meslek olarak yapmasam da kendi hayatıma katkı sağlaması açısından çok büyük bir avantaj olduğunu düşündüğüm için öğrenmek istiyorum. Ve kesinlikle niyetim yani en başta temel işte Orta Batı astrolojisi bir 8 ay kadar sürüyor. Sonra da bir 8 ay daha 16 ayda işte profesyonel bir şekilde Batı astrolojisini öğrenmiş olursun. Ama bunu gerekirse 1,5-2 yılımı alsın. Mutlaka en başta kendim için öğreneceğim.
Evet.
Kendi farkındalığı sağlayıp, kendi haritama bakıp,
evet.
İşte düzeltmem gerekenleri, önlem almam gereken noktaları öğrenebilmek için yapacağım. En başta meslekten öte.
Evet.
O yüzden bence herkes öğrenmeli. Bence sen de gelmesin.
İnşallah katılabilirim ben de. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. İnşallah seansları da devam ederiz. O konularda da yine konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ben görüşmek üzere. Bugün biliyorsun şey sezon finali. O yüzden Eylül'de görüşeceğiz tekrar arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz dinleyenlere. Görüşmek üzere diyorum.
Bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
Çok teşekkür ederiz Demet. Görüşürüz.